Muhterem arkadaşlar, Allah dininin sahibidir ve o dininden el çekecek değildir. Ve Allah mutlaka vaadinde durandır. Ki o vaat etmiştir ki muhakkak Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. Ve Allah düzenini buna göre kurmuştur. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam Küfe'ye doğru yolda giderken bir konakta yaptığı konuşmada Allah bizim elimizle nurunu tamamlayacaktır. Bizim soyumuzdan gelen kaimimiz ile nurunu tamamlayacaktır buyurmuştur. Allah zuhurunu çabuk etsin. Aslında kafiriyle, müşriğiyle, münafığıyla, müminiyle, müslümanıyla, bütün insanlar hal diliyle onu bekliyorlar. Fakat kafirler bunun bilincinde değiller, müşrikler bunun bilincinde değiller, münafıklar bunun bilincinde değiller. Ve Müslüman diyenlerin çoğu da bunun bilincinde değil. Rabbimize hamdolsun biz bunun bilincinde olarak onu bekliyoruz. Ve o Allah'ın dininin sahibidir. Dolayısıyla Allah'ın hüccetinin bize bir ihtiyacı da yoktur. Bizim bu meclislerimiz, İmam Zaman aleyhisselama asker toplayalım, adam toplayalım, zuhur ettiği zaman yalnız kalmasın falan gibi algılanmasın. Bu kervan yola çıkmıştır. Ve bu kervan Allah'ın vaadiyle sabittir ki yeryüzüne hakim olacaktır. Biz onun yoluna girsek de bu kervan yeryüzünün hakimi olacaktır. Biz bu yola girmesek de hakim olacaktır. Dolayısıyla bu meclisleri şöylece algılamamız lazım. Bu kervanın farkında olmak, bu kervanın öncüsü İmam Zaman aleyhisselamın farkında olmak, bilincinde olmak ve onun lütfuna ve keremine mazhar olup bizi kendi kervanına kabul etsin kalitesine ulaşmak için biz bu meclisleri oluşturuyoruz. Lütufta bulunsun, bizi kabul etsin. Zira o yalancıyı, gıybet ehlini, dedikoducuyu, faiz ehlini, katili, kaba, hırçın, haşin, ahlaksız insanları ne yapmaz? Kendi bünyesine almaz. O kervan temizlerin kervanıdır. O kervan Allah'ın düzdüğü kervandır. Allah hiç fasık ile mümini temiz ile pisi bir tutan, biz temiz olanlardan olabilmek için, pislerin hakim olduğu bir toplumda toplumsal pislikten kendimizi beri kılıp temiz kalabilmek maksadıyla bu meclisleri oluşturuyoruz ki temiz kalırsak bir gün o beklenen sevgili zuhur ettiği zaman bize yüzünü dönmesin. Hadi oradan demesin. Allah hepimizi böyle bir neticeden muhafaza etsin. Zira Allah'ın düzdüğü o kervanın lideri olan bu sevgilinin bu dünyada bize yüzünü dönmesi demek, ahirette sevgililerin sevgilisi olan Allah'ın bize yüzünü dönmesi demektir. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Dolayısıyla bu meclislerimizi bu manada algılamamız gerekiyor. Bu manada bu meclisleri şenlendirmemiz gerekiyor. Bu manada bu meclislere gelmemiz gerekiyor. Ve gayret edelim, çaba gösterelim ki o sevgilinin nazarı bu mecliste olsun ve bu meclisler sonunda kabulüne şayan olabilecek bireyler olalım. Bu benim bir arzu ve temennimdi. Dersimle alakası yoktu. Allah izin verirse bu akşam dersimiz açısından biliyorsunuz geçen hafta cehaletin, cehli mürekkebin ve şüphe hastalığının insanın hem dünya ve hem ahiret helakine, kaybına sebep olan bu üç hastalıktan bahsetmiş ve bu üç hastalığın ortak ilacının da yakin olduğunu söylemiştik. Ve bir ayeti kerime okumuştuk. Yakin anlamında estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Onlar sana ve senden önceki indirilenlere inanırlar. Ahiret hakkında da onların yakinleri vardır. Ahirete de yakinen iman ederler. Şimdi bu ayet çok enteresan bir ayettir. Yakin bilgi demek, iki kere ikin dört eder bilgisi demektir. Allah-u Teala onlar yakine iman ederler dediği zaman, yakinen iman ederler dediği zaman merkeze ahireti koyuyor. Yani elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz, müşahede edemediğimiz, inceleyemediğimiz, gidip gezip göremediğimiz bir şey. Dolayısıyla onlar ahireti de yakinen bilirler demedi. Onlar ahirete yakinen iman ederler dedi. O imana biz nasıl ulaştık? Akıl yürütme yoluyla ulaştık. Bilinenden, bilebileceğimizden, elle tutulur, gözle görülebilir olgulardan yola çıkarak Allah'ın verdiği akıl nimetiyle aklın belki ulaşamayacağı ahiret olgusuna iman ettik. İki kere ikinin dördü derecesine iman ettik. Nasıl çıktık biz bu yola? Kendimizden başladık. Kendimizi sorduk. Biz neyiz? Nereden geldik? Niye geldik? Gözümüz görüyor, kulağımız işitiyor, ağzımız tad alıyor, konuşuyoruz. Etrafımıza baktık. Biz çok farklı bir varlığız. İrademiz var, seçme yeteneğimiz var. Evet diyebiliyoruz, hayır diyebiliyoruz. Güneş doğuyor, batıyor, ay doğuyor, batıyor. Geceler, gündüzler, mevsimler. Etrafımızda düzenli bir alem var. Düzenli çalışan bir alem var. Aksamadan yürüyerek yürüyen, giden bir sistem, bir düzen var. Ve buradan sıçradık, dedik ki her düzenin bir düzenleyicisi var. Her disiplinin bir disiplin edicisi var. Öyleyse bu varlık alemi ve ben dahil olmak üzere hepimizin bir var edeni var. Ve biz yine evrende gördük ki iyilik var, kötülük var. İyilere mükafat veriliyor, kötülere ceza veriliyor. Fakat bu dünyada iyilere iyiliğin karşılığı olarak verilen mükafat o iyiliğin tam karşılığı olamayabiliyor. Kötülere verilen ceza o kötülüğün birebir karşılığı olamıyor. Öyleyse iyilere iyiliğinin karşılığının tam verilebileceği, kötülere kötülüğün karşılığının tam verebileceği sınırsız bir alemin olması zarureti vardır dedik ve ahiret denilen olguya ulaştık. Ve bu olguya yakin ettiğimizi söyledik. Ve bu yakine ulaşan insan cehaletten, cehli mürekkepten ve şüphe hastalığından kurtulur dedik. Dolayısıyla hemen hemen hepimiz kendimizi yakin ehli bilmek isteriz. Bu akşamki dersimizde de Allah izin verirse yakin ehli miyiz, değil miyiz? Terazisini kendi dünyamıza kurabilmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den ve imamlarımız aleyhisselam'dan gelmiş olan bu manadaki parametrelere tekabül eden hadisleri yine derledik, topladık ve mefhum olarak huzurumuza arz etmek istiyoruz. Yani birer birer hadislere aktarmak değil de o hadislerden yola çıkarak o hadislerin bize söylemek istediği şeyleri bir demet şeklinde huzurunuza arz etmeye çalışacağız inşallah. Yakinin ilk alameti, olmazsa olmaz alameti kulun tevekkülüdür. Dolayısıyla tevekkülün ne olduğunun iyice incelenmesi, etraflıca üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Ben bu akşam tevekkülün anlaşılabilmesi için hadisi şeriflerin bereketiyle birkaç nükteye işaret etmiş olacağım. Ama bilinmesini de arzu ederim ki tevekkülün anlaşılması için belki de bu akşam aktaracaklarım yeterli olmayabilir. Tevekkül hakkında müstakil bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Tevekkül Allah'a dayanmak. Tek ve yegane gücün Allah olduğuna inanmak. Zarar verenin de, fayda verenin de Allah olduğuna inanmak. Allah izin vermedikçe bana bir zarar, Allah izin vermedikçe bana bir fayda isabet etmez bilincine ulaşabilmek. Ki biraz sonra birkaç tane daha madde sayacağım. Şu anki kadarıyla bir ara parantez açıyorum. Dikkat ederseniz bu sözünü ettiğimiz bilince ulaşabilmek ilimden geçiyor değil mi? İlim olmadan Allah'ı idrak etmek, Allah'ın tek ve yegane güç sahibi olduğunu idrak etmek, zarar verenin de fayda verenin de o olduğunu idrak etmek, zararı niye isabet ettirdiğinin hikmetine, faydayı niye isabet ettirdiğinin hikmetine ulaşmak ve onun izni olmadan ne zarar bize ulaşır, ne fayda bize ulaşırın hem ilmen düsturunu anlayabilmek, hem imanen ona teslim olabilmek. Zira insan bazen bilir de iman etmez. Bilir, iman ettiğini zanneder de iman etmiş olmaz. Dolayısıyla amellerle, bizim bilgilerimizle kabul ettiğimiz şeylere teslim olup olmadığımızın ölçülerine sahip olmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve imamlarımız buyurmuş oldukları hadisleriyle bu manada bize ölçüler kazandırıyor. Bu ölçüleri takip etmek suretiyle biz Allah'a tevekkül eden biri miyiz, değil miyiz? Bunu inceleme gücüne sahip olabiliriz. Parametrelerden birisi, bütün mülkün sahibinin Allah olduğuna inanır. Bütün mülkün sahibinin Allah olduğuna inanınca kendisi de o mülkün içerisinde bir parça olarak kendisini görür. Kendisine gelenin o mülkün sahibinin ona bir hibesi, kendisinden gidenin o mülkün sahibinin iki türlü, ya beni imtihana tabi tutmak üzere onu benden almıştır ya da benim o mülkün benden uzaklaşmasına sebep olan bir günahım vardı bilincine sahip olur. Eğer beni imtihan etmek için benden aldığı neticesine ulaşırsa biri sabreder. Eğer kendi günahı neticesinde onun kendisinden uzaklaştığını tespit ederse istiğfar eder. Ve ikinci bir kere günah işlememeye gayret sarf eder. Şimdi bu süreçlerden geçmeden bireyin ben Allah'a dayandım demesi, bu hadisi şeriflere göre nedir? Havada kalan bir şeydir. Bir iddiadan ibarettir. Yani bir insan yapıp edeceklerinde bir şeye karar alırken oğluna dayanarak, kızına dayanarak, eşine dayanarak, arkadaşına dayanarak, partisine dayanarak, ekolüne dayanarak, ülkesine dayanarak, ülkesinin ordusuna dayanarak, ülkesinin emniyet güçlerine dayanarak, ülkesinin hukuki düzenine dayanarak bir karar alıyorsa, bu insan istediği kadar ben Allah'a tevekkül ettim dese de nedir? Sözü havada bir iddiadır. Bir Müslüman bir şeyi yapıp etmek istediği zaman bütün mülkün sahibinin Allah olduğunu, öncelikle Allah'ın bana emrettikleriyle amel edip nehyettiklerinden uzak kalmak suretiyle o mülkün sahibini razı etmeliyim ki onun mülkünün içerisinde istediğim şeylere ulaşabilme yolu da bana açılmış olsun. Zira o açmadan kimse açamaz. O kapatmadan kimse kapatamaz. Biz evlatlarımıza dayanıyoruz. Arkadaşlarımızdan güç alıyoruz. Eşimizden güç alıyoruz. Kızımızdan güç alıyoruz. Partimizden güç alıyoruz. Bunlara insan tevessül edemez mi? Elbette bunlara tevessül edilebilir. Arkadaşlık, dostluk, eş, bunların hepsi Allah'ın birer nimetidir. Fakat bunlara Allah vesilelere tevessül edin diye emretti diye bunlara tevessül ederiz. Yoksa biz bunların hiçbirini bağımsız, müstakil sebepler, bağımsız, müstakil kendilerine dayanılabilecek, kendilerinden fayda umulabilecek veya uzak durduğumuz şeylerdense kendiliğinden bize zarar gelebilecek bağımsız illetler, bağımsız sebepler olarak görürsek tevekkül ayağımız ne yapar? Kayar. Rızık, ticaret, tevekkül ehli bir insan asla hayatında hiç kimseye suç bulmaz. Şu olmasaydı ben bunu kazanacaktım. Şunun yüzünden ben bunu kaybettim. Şu olmasaydı ben şu makama gelecektim. Şu adamın yüzünden ben bu makama gelemedim diyen bir insan asla Allah'a tevekkül ehli olamaz. Rızık, bir hadis-i şerif de buyuruyor ki ölümden kaçar gibi rızkınızdan kaçsanız da o takdir edilmiş rızık sizi bulur. Sizin çalışmanızla o rızık size gelmez. Sizin tembelliğinizle o rızık sizden gitmez. Şimdi buraları iyi anlamamız gerekiyor. Biz kuluz. Allah bize bir yol göstermiş. Rızkımızı temin etmekten mükellef olduğumuzu söylemiş. Biz kalkarız, gideriz, çalışırız. Bize düşen çalışmaktır. Çalıştıktan sonra gelen neyse onun takdiridir. Biz dilediğimize genişletir, dilediğimizden kısarız diyor. Ama bu dilemenin ölçüsü nedir? Niye bana kısmayı diledi? Niye şuna açmayı diledi, genişlemeyi diledi? Orayla biz ne yapmamamız gerekiyor? İlgilenmememiz gerekiyor. Allah'a tevekkül eden bir kul sabah evden Bismillahirrahmanirrahim der, çıkar. Bu çıkışı fiili duadır. Ey Allah'ım, ben senin bana takdir ettiğin rızka talibim ve işte çıkıyorum der ve çıkar. Dükkanı mı var gider açar, mağazası mı var gider açar, memur mu gider masasına oturur, işçi mi gider tezgahının başına, üstüne düşen vazife neyse yapar. Gerisine karışmaz. Bugün cirom şu kadardı, bugün cirom şu kadar düştü, bugün cirom iyiydi. Bunlarla ilgilenmez. Tevekkül ehli arttığı zaman sevinmez, eksildiği zaman üzülmez. Zira bilir ki mülkün sahibi odur. Arttıran odur, eksilten odur. Bu arttıran odur, eksilten odur'u bildikten sonra arttığı zaman sevinmemizin sebebi nedir arkadaşlar? Ben becerdim, ben başardım. Ben becerdim, ben başardım dediğimiz andan itibaren bizim ayağımız ne olur? Kayar. Kazandığımız zaman ben becerdim, ben kazandım deriz de. Kaybettiğimiz zaman suçu Allah'a buluruz değil mi? Ey Allah'ım ben ne ettim ki sana benden bunu aldın deriz. Niye hani sen kazandığın zaman sen kendinden biliyordun? Kaybettiğin zaman niye kendinden bilmiyorsun? Oysa Kur'an-ı Kerim'de kazandığın zaman Allah'tan bil, kaybettiğin zaman kendinden bil mantığını verir. Zira hadis-i şeriflerde kimi günahlar vardır ki size takdir edilmiş olan rızkı sizden uzaklaştırır. Benim bireysel anlamda bazı günahlarım vardır ki o günahlar bana takdir edilmiş olan rızkın bana ulaşmasına mani olur. Dolayısıyla biz az önceki hadis-i şerifi ölümden kaçarcasına kaçsanız da o rızık sizi bulur'u nasıl anlamamız gerekiyor? Bir, biz üstümüze düşen vazifeyi yapacağız. Bize takdir edilen rızkın bize ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Sebeplere tevessül edeceğiz. Önümüze ne geldiyse razı olacağız. İşsizlik arttı diyorlar. Allah rahmet etsin, benim kardeşim tüccardı. 2 sene önce vefat ettik. Abi dedi, işçi bulamıyorum dedi. Adam işsiz, işi yok. Acıyorum, gidiyorum diyorum, gel kardeş, benim işçiye ihtiyacım var. Adam benim işi beğenmiyor diyor, ağır buluyor işi. Hadi dil dökürün diyor, kabul ediyor, geliyor bir hafta çalışıyor, bir hafta sonra çıkıyor, gidiyor diyor. Aynı adam diyor, kış gelince ben götürüyorum bir araba yakacak diyor, odun kapısına döküyorum, teşekkür ediyor, alıyor içeri. Oysa Allah Resulüne birisi gelmiş, yardım istemişti de, Allah Resulü cebinde para var, çıkarıp verebilir, çıkarıp vermedi. Eğitmen o, ilahi eğitmen, insanlara eğitmeye gelmiş. Çıkarır cebinden para verirse o eğitmenliğini kaybeder. Tuttu bir miktar para verdi. Dedi ki git şu parayla urgan al, bir tane de balta al. Bir urgan ve bir balta alacak kadar para verdi. Ve o baltayla git ormana, odun yap, urganla sırtına bağla, götür sat. Alnının teriyle para kazan. E şimdi kardeşim anlattığı hikaye, adam geliyor çalışmıyor. Gel çalış, maaş var. Yok ama kardeşim kapısına bedava götürüp odunu dökünce ne yapıyor? İçeri alıyor. Ve ondan sonra diyor Allah kıstı benden. Bugün Türkiye'deki işsizlik oranının gerçek anlamda hesabını, kitabını yapın. İnsanlar hazır para istiyor. Ter dökmeden para istiyor. Öbür tarafta bugün ben memurum, işçim, gidiyor akşama kadar çalışıyor, ter döküyor, alnının teriyle parasını alıyor. Evine gidiyor, öteki adam diyor yok ben evde otururken kazanmak istiyorum. Allah'a tevekkül eden insan kul olarak önce üstüne düşeni yapar. Üstüne düşeni yaptıktan sonra az gelmiş, çok gelmiş, burayla ne yapmaz? İlgilenmez. Ariflerin bu kapıyı aralarken söyledikleri çok nazik nükteler vardır. Bu nüktelerden bir tanesi Hazreti Meryem selamullahi aleyhadır. Hazreti Meryem selamullahi aleyha biliyorsunuz, annesi daha karnındayken çocuğu, Allah'ım ben bunu sana adadım diye vaat etmiştir. Doğduğu zaman da ey Allah'ım elbette ki kız erkek gibi değildir. Ama ben bunu sana adamıştım. Götürür Zekeriya Aleyhisselam'a verir. Allah'a ibadet edecek, Allah yoluna hizmet edecek. Ayet-i Kerime diyor ki Zekeriya Aleyhisselam'ın kefaletinde o mescitte iskan etti. Zekeriya Aleyhisselam'ın huzuruna ne girdiyse yemek vakitlerinde dayalı döşeli sofra gördü önünde. Ey Meryem bu neredendir dedi. Hazreti Meryem selamullahi aleyha dedi ki Allah'tandır, Rabbim'dendir. Biz buradan anlıyoruz ki rızık işini Allah direkt iletiyor Hazreti Meryem selamullahi aleyha. Daha sonra İsa Aleyhisselam'a hamile oldu. Çok iyi dinleyin. Doğum vakti yaklaşınca Allah-u Teala dedi ki mescidden çık. Şu doğu tarafındaki hurma ağacının altına git. Gitti ki kupkuru hurma ağacı. Bir tane yaprağı bile yok. Ve Allah-u Teala vahyetti. Dedi ki acıktığın zaman onun dallarını salla. Sana taze hurma dökülecek. Al afiyetle ye. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Mescitteyken durumu neydi? Ne dal silkelemesine ihtiyaç vardı ne de bir şey. Oturduğu yerde sofra geliyordu. Niye şimdi kuru hurma ağacının altına gitti? Niye kalk da onun dalını silkele dedi? Arifler diyorlar ki karnındaki çocuğa bel bağladı birazcık. Benim artık çocuğum var. Benim artık çocuğum olacak. Allah sevgili, seven, vedud, çokça seven, çokça seven, çokça sevilmek ister. Çokça seven, çokça sevilmek ister. Hani bizim kendi dilimizde de var, şundan hiç beklemiyordum. Değil mi? O kadar seviyorsunuz ki birisini, bir başkası size zıkkım olsun dese alınmazsınız, o size kaşının biri dik duruyor deyince alınırsınız. Çünkü çok seviyorsunuz. O çok sevdiğiniz birisi sizin kaşınızın bir telinin düzensizliğini görmesinden rahatsız oluyorsunuz. Görmeseydi, ben onu çok seviyorum. O da benim şu kaşımın bir telinin aykırılığını görmeyi verseydi diye kırılıyoruz biz. Çok sevince çok sevilmek istiyoruz. Vedud, Allah'ın isimlerinden biridir. Çokça seven. Meryem'i çokça seviyor. Ve Meryem'e hesapsız rızık veriyor. Ayet-i Kerime'nin devamında o da gelir. Allah hesapsız rızık verendir. Hesapsız rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah ona hesapsız veriyor. Allah'ın hazinesinden bir şey eksilmez ki. Aynı Meryem git ağacın dalını silkele. Gene seviyor. Kuru ağaçtan taptaze hurma veriyor. Ama diyor ki ey Meryem oğluna bel bağlamamalıydın. Ki fıtri bir şeydir. Ben bağlarsam belki bir şey olmaz. Sen bağlarsan ama Meryem'i çok seviyor. Hüseyin'i çok seviyor. Eğer Hüseyin öldürüleceğini anlayınca oraya gitmeseydi Allah'ı üzerdi. Sevgililer arasındaki ilişkiyi akıl ehlinin çözmesi mümkün değildir. Allah bize aşıkların aklını ihsan eylesin inşallah.
İlahi amin.
Dolayısıyla arkadaşlar tevekkül Allah'a dayanmaktır. Her şekilde Allah'a dayanmaktır. Allah'ın bize biçmiş olduğu yolda sebeplere tevessül etmek ama o sebeplere tevessül ederken o sebeplere bağımsız olarak bel bağlamak değildir. Ya biz muhtaç oluruz. Birisinden borç isteme ihtiyacımız olabilir. Sebeplere tevessül etmenin Allah yolunu açmıştır. Gideriz isteriz ama niye isteriz? Allah izin verdi diye isteriz. Yoksa ben borcu alırsam, arkadaş bana onu verirse ben kurtulacağım. Ben bu işi kotaracağım. Ben bu işi becereceğim. Ben bu sıkıntıyı atlatacağım. Bilincine düşersek Allah bizi kendimizle baş başa bırakır. Hadi git de becer göreyim der. İçine düştüğümüz en basit olgudan yola çıkarak söylüyorum. Bireysel rızık anlamındaki ilişki. Bunu alın siyasal, ahlaki, hukuki, evrensel düzene kadar uyarlayın. Biz kendi becerilerimize güvendik. Biz kendi gücümüze güvendik. Biz kendi aklımıza güvendik. Biz sebeplere bağımsız güç tanıdık. Biz başbakanımıza güvendik. Biz hükümetimize güvendik. Irkımıza güvendik. Ve Allah bizi bir türlü ne yapmıyor? Abad etmiyor. Allah'a dayanın, Allah'a güvenin. Allah'a dayanıp güvendikten sonra Irkınız bir nimettir, milletiniz bir nimettir, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz bir nimettir, arkadaşınız bir nimettir. Ama onlar da Allah'ın memlüküdür, Allah'ın mülküdür. Onların da sahibi Allah'tır. Allah onlara izin verdikçe onlar size yarar dokundururlar. Allah onlara izin vermedikçe onlardan size bir zarar gelmez. Merkezden Allah'ı hiçbir şekilde ne yapmamak gerekiyor? Kaydırmamak, çıkarmamak gerekiyor. Bunu yapabilen insan yakine ulaşmış insandır. İnsan yakin nispetinde Allah'a tevekkül eder. Yakininde ne kadar azlık varsa o kadar az Allah'a tevekkül eder. Bu parametre bizim kendimizi bireysel olarak gözden geçirmemiz için Peygamberimizin ve imamlarımızın önümüze koyduğu ölçü aletleridir, metredir, terazidir. Bunlarla biz kendimizi ölçebiliriz. Allah bizi Allah'a hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin. Yakinin alametlerinden ikincisi, hadis-i şeriflerde arkadaşlar, sükunet, rıza, istikrar olarak geçer. Yakin ehli insan, rızkı daralsa da, genişlese de, bir musibetten bir musibete düşse de, saadet halinde olsa da, mutluluk halinde olsa da, üzüntü halinde olsa da, sevinç halinde olsa da, hastalık halinde olsa da, sağlık halinde olsa da, bunların nöbet değişmesinde, inmesinde ve çıkmasında asla telaşa kapılmaz. Üzülmez, mutsuz olmaz. O hep sükunet halindedir. O hep itminan, tatmin halindedir. Onda bir kararsızlık, onda bir telaş, onda bir hüzün, onda bir keder yoktur. Zira o bütün işlerin müdebbirinin, düzenleyicisinin, tedbir edicisinin Allah olduğuna ne yapmıştır? Yakin etmiştir. Hastalık mı geldi baş üstüne göz üstüne? Sağlık mı geldi baş üstüne göz üstüne? Zenginlik mi geldi baş üstüne göz üstüne? Fakirlik mi geldi baş üstüne göz üstüne? Zenginken 5 vakit namazını vaktin evvelinde kırardı. Fakir düşünce namazları aksatmaya başladı. Çevrenizden hatırlar mısınız bilmiyorum, ben çok duymuşumdur. Ya falan arkadaş bugünlerde ibadetlerini aksatıyor, farkında mısınız? Ya hocam garibim, çok darda ya, çok durumu kötü. Yani psikolojisi iyi değil. Niye? İşleri iyi gitmiyor. Ben de hep tersini söylüyorum. Ya kardeş, insanın işleri kötü gittiği zaman Allah daha çok sarılır. Zengin adam bırak hadi gevşetsin. Gevşetecekse zengin gevşetsin. Fakir, musibete düşmüş bir insan nasıl olur da Allah'tan uzaklaşır? Nasıl olur da Allah'a yakın olma gayretinde olmaz? Yakin ehli insanda bunların hiçbir değişikliğe yol açmaz. İmam Ali aleyhisselam yanında taşıdığı bir cüzdanı vardır. 100 gramlık, 150 gramlık içine arpa unu koyar. Acıktığı zaman o undan ağzına alır, üstüne bir bardak su içer. Geçim kaynağı budur. Yani yeme usulü budur, yemesi budur, yediği budur. Hatta rivayetlerde var ki İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam babalarının bu halinden üzülürler. Baba niye böyle yapıyorsun filan derler. Oğlum siz işinize bakın. Baba niye böyle yapıyorsun? Oğlum siz işinize bakın. Bakarlar olmaz, söz geçiremiyoruz. Bir gün giderler gizlice o cüzdan içerisine daha kıymetli yiyecekler koyarlar. Yağlı ballı bir şeyler koyarlar. İmam aleyhisselam ötesi gün cüzdanı açar. Bunu görünce öfkelenir. Hemen gider Hasan'a, Hüseyin'e. Ulan siz mi yaptınız bunu? Evet. Niye yaptınız diyor. E baba üzülüyoruz senin için ya. Allah'ın nimetlerinden sen niye yemiyorsun? Vücudun takatsız düşecek ya, bundan ye biraz. Oğlum der, ben de yemeği beceririm. Fakat ben imamım. Benim sorumlu olduğum bir ümmet var. Ben bu ümmetin en az yiyebileni kadar yemek zorundayım. Ben onun biraz üstünde yersem Allah'a nasıl hesap vereceğim? Dikkat ediyor musunuz? Şimdi imam, daha sonra imam halife oldu. Halife olduğu zaman bu halinde değişiklik oldu mu? Gene olmadı. Elinde büyütün mal var. Güçlü kuvvetli bir devletin şeyi, halifesi. Şimdi imamın bu hayatı veya İslam'ın bu öngörüsü materyalist felsefedeki değişim ve dönüşümde belirleyici olan üretim biçimidir. Tezini ne yapar arkadaşlar? Tepetaklak eder. Toplumsal değişim, ve toplumsal dönüşümün merkezine Marx üretim biçimini koyar. Üretim biçimine göre insanlar tepki verir der. İnsanı hayvan gibi değerlendirir. Hiç dönüp bakmaz bir tarihe. Bizim bu paylaştığımız yeryüzünün üstünde bir gün Ali İbni Ebi Talip diye birisi gezmiş dolaşmış. Bu insan halife olmadan önce de ayakkabısını kendisi dikmiş. Halife olduktan sonra da ayakkabısını kendisi dikmiş. Üretim araçları değişti. Halife oldu. Geliri değişti. Makamı değişti. Halife olmadan evvel de namaz vakti geldiği zaman eli ayağı titriyor, yüzü gözü sararıyor, benzi soluyor, terliyor. Ey Ali ne oldu? Bilmiyor musunuz biraz sonra kimin huzuruna çıkacağım? Allah'la buluşma vakti geldi der. Halife olduktan sonra da gene namaz vakti geldiğinde eli ayağı titremeye başlar. Makam bir değişikliğe ne yapmıyor? Yol açmıyor. Yakin ehli insan her zaman amellerini yetersiz görür. Ve dolayısıyla her zaman haşyet, korku üzeredir. Ben Allah'a hakkıyla kulluk edemiyorum bilincine sahiptir. Hiçbir zaman ben namazımı kılıyorum, namaz vaktinin evvelinde kılıyorum, ben gece namazına kalkıyorum, ben Kur'an okuyorum. Bütün bir varlığımızı, bütün dakikalarımızı ona kulluğa ayırsak da onun bize verdiği nimetlerin bir tanesine karşılık gelmez. Bu manada rahmetli Sadi'nin güzel bir şiiri var. Şiirinde der ki, rüzgarlar esiyor, bulutlar koşuyor, güneş yardımına geliyor, yağmur yağıyor, gece oluyor, gündüz oluyor, mevsimler değişiyor. Bütün bunların hepsi benim elime, soframa bir tane ekmek gelsin diye koşuyorlar. İnsan, insan yesin, insan doysun, hayatiyetini devam etsin diye diyor. Benim önüme bir ekmek getirsin diye bütün bunlar seferber olmuş çalışıyorlar. Evla mıdır ki, hak mıdır ki diyor o ekmeği gafletle yiyesin. Bütün bir varlık alemi benim için seferber olmuş. Bir nefes, nefes ki diyor aldığım zaman hayat verir, verdiğim zaman beni rahatlatır. Aldığımız zaman hayatın devamını sağlar. Vücudumuzun muhtaç olduğu oksijeni alır. Verdiğimiz zaman vücudumuzun kirlettiği, vücudumuzdaki kirlenen şeyi karbondioksit olarak geri atar, bizi rahatlatır. Hep almak da nefes değildir, hep vermek de nefes değildir. Bir nefeste iki nimet vardır. Birisi hayat bulmak, birisi rahatlamak. Nasıl ödenir bunu? Dolayısıyla yakin ehli asla hiçbir ibadetini Allah'ın uluhiyetine, rububiyetine, mabudiyetine denk gelecek bir şey olarak ne yapmaz? Görmez. Bir, ikincisi bir nefes nimetinin şükrünü bile eda etmeye gücümüz yetmez. Dolayısıyla kul odur ki Allah'a acizini izhar etsin, itiraf etsin. Allah'ım ben acizim, senin hak ettiğin kulluğu sunamıyorum. Senin hak ettiğin şükrünü ben eda edemiyorum. Eyyub aleyhisselam bu manada çok manidar bir nebidir. Çok şükredermiş. Çok şakir bir kulmuş. Ve şeytanın dikkatini çeker. Onun bu çokça şükretmesi ve Allah'ın da ona olan teveccühünü şeytan kıskanır. Ve çıkar Allah'ın karşısına der ki ey Allah'ım sen bu Eyyub kulunu seviyorsun. O da sana çok şükrediyor ama diyor. O kadar evlat vermişsin diyor. O kadar sağlık vermişsin. O kadar mal mülk vermişsin. Elbette şükredecek diyor. Niye şükretmesin ki? Yani bunun diyor taltife değer, sevgiye değer, takdire değer neyi var ki? Allah-u Teala diyor ki yok hayır. Eyyub beni sevdiği için bana şükrediyor. Yok hayır diyor. O nimetler onda olmasa diyor şükretmez. Bana izin ver diyor, onun o dünyalıklarını alayım ondan diyor, bir bak bakalım sana şükredecek mi? Allah-u Teala izin verir. Gözlerine ve kalbine dokunma diyor. Gerisinin hepsini sana verdim, al götür der. Şeytan bir üfler, Eyyub aleyhisselam mal varlığını kaybeder. Hastalanır, sağlığını kaybeder. Evlatları onu terk eder, eşi dostu onu terk eder. Malsız, mülksüz, parasız, pulsuz, sağlıksız bir birey olarak kalı kalı verir. Ve ayet-i kerimede de zaten der ki ey Rabbim şeytan bana bir zarar dokundurdu. Sense merhametlilerin en merhametlisisi. Kur'an-ı Kerim'de peygamber dualarına dikkat edin arkadaşlar. Direkt bir şey istemezler Allah'tan. Ey Allah'ım, şeytan bana bir zarar dokundurdu. Bu zararı benden gider demiyor. Ey Allah'ım, şeytan bana bir zarar dokundurdu. Sense merhametlilerin en hayırlısısın. Razı olduğunu baştan söylüyor. Bu dua rızalığı da gösteriyor. Senin merhametinin gereği bu halimin devamıysa baş üstüne göz üstüne. Senin merhametinin gereği bunun benden uzaklaşmasıysa o da benim baş üstüme. Ve yine şükür ehlidir. Şükründen zerre kadar bir şey kaybetmez. Ve şeytana der ki Allah-u Teala, gördün mü? Bak benim kulum hala bana şükren lillah diyor. Bana şükürden zerre kadar bir değişikliği olmadı. Normal zamanda nasıl şükrediyorduysa halen gene öyle şükrediyor. Der ve şeytana sabit olsun diye Eyyub Aleyhisselam'dan aldığı her şeyi ne yapar? Geri döndürür. Evlatlarını, malını, mülkünü, itibarını, arkadaşlarını, dostlarını tekrar ona geri döndürür. Dolayısıyla yakin ehli, şimdi ben çevremden görüyorum, Allah hepimizi ıslah etsin. Arkadaşın yüzü duvar gibi, surat ası, dudaklar asılmış. Ne oldu kardeş? Ya bugün hiç iftah etmedi ha. Ya kardeş ne olursun ya? Veren Allah güzel de, vermeyen Allah haşa kötü müdür? Kaldı ki onun vermesi de bir hikmete binaendir, alması da bir hikmete binaendir. Yakin ehli sahip olduğu her şeyi Allah'ın bilir, kendisine emanetçi bilir. Allah sana emanet etmişti, aldı geri. Emaneti yürütüyoruz diyor öbür taraftan. Ulan madem emaneti yürütüyoruz diyorsun ya, alındığı zaman niye feryadı figan ediyorsun? Sen emanetçiydin. Dolayısıyla arkadaşlar, cehalet, cehli mürekkep ve şüphe kalbin hastalıklarındandır. İnsanın dünya ve ahiret helakine yol açar. Bu helakten, bu bedbahtlıktan kurtulmanın yolu ise yakindir. Yakinin ise alametleri vardır. Bu alametler çerçevesinde biz kendimizi gözden geçirmek zorundayız ki bizde yakin var mıdır, yok mudur? Eğer bizde yakin yoksa, bu yakinin bir yanı sebebi vardır. İlmi sebepler vardır, irfani sebepler vardır, ahlaki sebepler vardır, günahlarımız vardır bizim yakinimize engel olan. Bunları birer birer tespit edip bunların üstüne gitmemiz gerekir. Yine gelen bir hadis-i şerifte İslam, iman, takva ve yakin denkleminden söz eder. İslam güzel bir şeydir ama seni imana götürüyorsa, iman güzel bir şeydir, seni takvaya götürüyorsa, takva güzel bir şeydir, seni yakine götürüyorsa. Yakinin alameti nedir diyor imamın huzurundaki kişi, yakin ehli diyor, Allah'tan kendisine gelen her şeye rızayet gösterir, razı olur, o asla sormaz. O asla itiraz etmez. O asla memnunsuzluk belirtmez, göstermez. Ona gelince sevinmez, ondan gidende üzülmez. Ki bir başka hadis-i şerifte gelmesi gerekiyordu, geldi. Gitmesi gerekiyordu, gitti. Bilgisine ve teslimiyetine sahip olmayan kimse imanın lezzetine varamaz. Biz kendimizi müessir görüyoruz. Biz arkadaşlarımızı müessir görüyoruz. Biz eşimizi, çocuklarımızı müessir görüyoruz. Eşim şuna mani oldu diyoruz. Benim kızım şuna mani oldu diyoruz. Ben aslında şunu başaracaktım ama benim hanım bunu böyle yaptı diyoruz. Ben şunu halledecektim ama şu arkadaşım şöyle yaptı, buna mani oldu diyoruz. Yok, hayır arkadaş. İmam Ali Aleyhisselam'a bir gün avami birisi, yani ilmi olmayan birisi geliyor, diyor ki ey imam, Allah'ın varlığını nasıl ispat edersin? İmam diyor, ondan kolay ne var? Nasıl peki diyor. Diyor, oturuyorum bazen düşünüyorum. Hayatımda olmasını istediğim şeyler oluyor, olsun istediğim şeyler olmuyor. Ben benim hayatımın sahibi değilim. Benim hayatımın, benim gibilerin ve etrafımı kuşatmış bütün bir varlığın bir sahibi var ki o ne diyorsa o oluyor. O ol deyince oluyor, o olma deyince olmuyor. Çok avami ama çok dakik bir cevaptır. En azından bu avami cevapla biz Allah'ın varlığını eğer idrak edebilirsek, biz yakine ulaşmanın da yoluna girmiş olabiliriz. Allah hepimize bu konuda yardım etsin. Allah bizi İslam'ı güzel olan, ki bizi güzel imana taşısın. İmanı güzel olan, ki bizi takvaya taşısın. Takvası güzel olan, ki bizi yakine ulaştırsın. Allah bu manada bizim elimizden tutsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme hitaben ayeti kerimededir ki Estağzubillah ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ey peygamber, sana yakin gelinceye kadar Allah'a kulluk et. Her an kulluk üzere olmamız lazım. Kulluğun, yani yakinin kulluktan başka geçer yolu yoktur. Ve bu kulluğu ticaretimize, ahlakımıza, eşimizle olan ilişkimize, çocuklarla olan ilişkimizde, komşuluk ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde, nihayet ümmeti Muhammed'in bir parçası olmamız hasebiyle ümmete dönük ilişkilerimizle düzenlemek zorundayız. Bunların birinde bir kaçak olursa biz yakine ulaşamayız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yakup Aleyhisselam çocuklarına nasihat eder. وَلَا تَمُوتُنَّ Sakın ölmeyin. اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ta ki Müslüman olarak ölün. Ya acayip bir ayet-i kerime bu. Ölüm, ileri gelmesi veya geri gitmesinde bizim bir irademiz var mı? Sakın ölmeyin. Ne demek sakın ölmeyin? Ölüm gelince zaten öleceğim ben. Ne demektir burası öyleyse, nasıl anlarız? Gayret edin, uğraşın. Ölüm gelmeden önce yakine ulaşmış Müslümanlar olun. Yakine ulaşmış Müslümanlar olarak ölün. Zira bu dünyada yakine ulaşmadan ölen, ölünce mecburen yakine ulaşacak. Ama o yakinde, ulaştığı o yakinde kendisinin gerçek suretini görecek. Amellerinin gerçek suretini görecek. Ahu vah edecek. Ey Allah'ım, ne olursun ben tekrar dünyaya dön der. Sana iyi kulluk edeceğim der. Allah-u Teala da der ki geçti. Bir başka ayette de der ki seni göndersem de gene aynı şeyler yapacaksın. Allah hepimize merhamet etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.